Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 12 İbrahim, Kenan da iyi bir komşu. Bu bölüm, Yaratılış 13 ile 15, 17, 1 ile 16 ve 18. bölüme dayanmaktadır. İbrahim, Kenan ülkesine geri döndü. Sürüleri, altınları ve gümüşleri vardı. Lut da onunla birlikteydi. Beytel'e gelip çadır kurdular. Zorluklara ve sıkıntılara karşın birlikte uyum içinde yaşadılar. Ancak zenginleştikçe çekişme tehlikesi de artıyordu. O yörenin otlakları her ikisinin sürülerine yetmiyordu. Ayrılmaları gerektiği anlaşıldı. İbrahim, barışı korumak amacıyla ilk teklifte bulunan kişi oldu. Ülkenin tümü kendisine Tanrı tarafından verilmiş olsa da hakkını Lut'la paylaşmaya razı oldu. "Biz akrabayız," dedi. "Bu yüzden aramızda da, çobanlarımız arasında da kavga çıkmasın. Bütün topraklar senin önünde. Gel, ayrılalım. Sen sola gidersen, ben sağa gideceğim. Sen sağa gidersen, ben sola gideceğim." Aynı durumda olan birçok kişi, bireysel haklarından ve tercihlerinden vazgeçmezdi. Birçok aile ve kilise, çekişip bölünerek gerçeğin davasını kötüler arasında küçük düşürmüştür. Dünyanın her yerindeki Tanrı'nın çocukları, tek bir ailedir. Hepsine ortak sevgi ve uzlaşma ruhu hükmetmelidir. Birbirinizi kardeşlik sevgisiyle, şefkatle sevin. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Romalılar 12, ayet 10. Başkalarının bize nasıl davranmasını istiyorsak, bizim de onlara aynı şekilde davranmamız, yaşamın birçok bozukluğuna çare olacaktır. Mesih'in sevgisini tatmış olan yürek, kendi çıkarını aramayacaktır. Filipililer 2, ayet 4. Lut, kendisine iyilik yapan İbrahim'e karşı minnet duymadı. Bunun yerine avantajlardan bencilce yararlanmaya koyuldu. Lut, çevresine baktı. Ürdün olasının tümü Rabbin bahçesi gibiydi. Soar'a doğru giderken Mısır toprakları gibi. Her yerde bol su vardı. Filistin'deki en verimli bölge Ürdün Vadisi'ydi. Kaybedilen cennetin güzelliğini andıran yerler ve Nil'in zenginleştirdiği düzlüklerle kaplıydı. Bolluk ve güzellikle dolu olan kentler, yolculuk yapan kervanları çekiyordu. Dünyasal kazançla gözü kamaşan Lut, oradaki ahlaksal kötülükleri göz ardı etti. Lut, kendine Ürdün Ovası'nın tümünü seçti ve doğuya doğru göçtü. Birbirlerinden ayrıldılar. Bu bencilce seçimin sonuçlarını göremedi. Kısa bir süre sonra İbrahim Hevron'a göçtü. Zeytinlikler, buğday tarlaları ve yemyeşil otlaklarla kaplı yüksek düzlüklerin taze havasını tercih ederek oraya yerleşti. Lut'u Sodom'un tehlikeli lüksüne bırakarak sade bir yaşam sürmeye başladı. İbrahim, komşularından kopuk kalmadı. Onun yaşamı ve karakteri putperestlere ters düşüyor, gerçek imanın etkisini yansıtıyordu. Tanrı'ya bağlılığı sarsılmazdı. İyiliği ve sıcaklığı, güven ve dostluk için zemin oluşturuyordu. Mesih yürekte yaşadığı zaman onun varlığının ışığını saklamak olanaksızdır. Doğruluk güneşi. Yüreği bencillik ve günahtan arındırdıkça bu ışık daha da çok parlayacaktır. Tanrı'nın halkı bu dünyanın ahlaksal karanlığındaki ışıklar gibidir. Köylere, kasabalara ve kentlere dağılarak Tanrı'nın isteğini, onun lütfunun bilgisi ve harikaları sayesinde inançsız bir dünyaya ileteceklerdir. Tanrı'nın tasarısı, onun kurtuluşuna ortak olanların karakterleriyle birer ışık gibi parlamaları, doğal yüreğin karanlık bencilliğini açığa vurmalarıdır. İbrahim, diplomaside bilge, savaşta cesur ve yetenekliydi. Yaşadığı yörenin yöneticisinin üç kardeşi, daha fazla güvenlik içinde olmak için onunla ittifak yaptılar. Çünkü ülke zorbalık ve zulümle doluydu. Bir süre sonra bu ittifaktan yararlanma fırsatı doğdu. İbrahim, Lut'u kurtarıyor. Elam kralı Kedorlaomer, yıllar önce Kenan'ı ele geçirmiş ve haraca bağlamıştı. Ancak prenslerden bazıları ayaklanmaya başlamıştı. Elam kralı onlara yeniden boyun eğdirmek için ülkeye yürümeye koyulmuştu. Kenan'ın 5 kralı işgalcilerle karşılaştı. Ama yenik düştü. Zafer kazananlar, yağmaladıkları bollukla birlikte birçok kişiyi tutsak aldılar. Tutsakların arasında Lut ve ailesi de vardı. İbrahim, kaçanlardan felaketin öyküsünü ve yeğeninin başına gelenleri dinledi. İçinde Lut'a karşı duyduğu sevgi uyandı ve onun kurtarılması gerektiğini düşündü. Tanrı'ya danışan İbrahim savaşa hazırlandı. Kendisiyle birlikte olan insanlardan 318 tane eğitimli köle seçti. Bu adamlar Tanrı korkusuna sahiptiler. Efendilerinin hizmetinde sadıktılar ve silah kullanmayı biliyorlardı. Eşkol, Mamre ve Aner de kendisine katıldı. Hep birlikte işgalcilerin peşine düştüler. Elamlılar, Kenan'ın kuzey sınırında bulunan Dan'da kamp kurmuşlardı. Zafer sarhoşluğuyla kendilerini eğlenceye vermişlerdi. İbrahim, kampa gece vakti yaklaştı. Yaptığı beklenmedik ve etkili saldırı hızlı bir zaferle sonuçlandı. Elam kralı öldürüldü ve paniğe kapılan kuvvetleri bozguna uğradı. Lut ve ailesi bütün tutsaklar ve mallarla birlikte kurtarıldı. Zafer kazananların eline yüklü bir ganimet geçti. İbrahim, yalnızca ülkeye büyük bir hizmette bulunmakla kalmamış, aynı zamanda cesur bir kişi olduğunu kanıtlamıştı. İbrahim'in inancı, doğru olanı yapmasında ve ezilenleri savunmasında ortaya konmuştu. Sodom kralı geri dönerken zafer kazananları onurlandırmaya çıktı ve yalnızca tutsakların geri verilmesini diledi. Ganimetler zafer kazananlara aitti ama İbrahim bu talihsizlikten pay kapmayı reddetti. Müttefiklerinin eşit paya sahip olmasını sağladı. Böyle bir sınavla karşılaşan pek az kişi ganimetlerden vazgeçerdi. İbrahim'in davranışı kendi çıkarını arayanlara örnek olmalıdır. İbrahim Sodom kralına, yeri göğü yaratan ulu Tanrı Rabbin önünde sana ait hiçbir şey, bir iplik, bir çarık bağı bile almayacağıma and içerim diye karşılık verdi. Öyle ki ben İbrahim'i zengin ettim demeyesin. Tanrı İbrahim'i kutsayacağını vaat etmişti. Bu nedenle yücelik ona ait olmalıydı. Zafer kazanan İbrahim'i karşılamaya çıkan başka bir kişi de Salem kralı Melkisedek'ti. Yüce Tanrı'nın baş kahini olan Melkisedek, İbrahim'i kutsadı ve kulunu kurtaran Rab'be şükran sundu. İbrahim de Melkisedek'e her şeyin ondalığını verdi. İbrahim korkuyor. İbrahim barışçıl bir kişiliğe sahip olduğundan çekişmelerden mümkün olduğunca uzak duruyordu. Tanık olduğu kıyımı dehşetle hatırlıyordu. Alt ettiği kuvvetlerin ulusları kuşkusuz işgale yeniden kalkışacak ve özellikle kendisinden intikam almaya çalışacaktı. Üstelik henüz Kenan'ı sahiplenmemişti. Vaadin yerine gelmesi için mirasçı bir oğlu da yoktu. Geceleyin bir görümde Tanrı'nın sesi yeniden işitildi. "Korkma Avram, senin kalkanın benim, ödülün çok büyük olacak." Ancak bir oğlu olmadıkça antlaşma vaadi nasıl yerine gelebilirdi? "Ya Rab Yahve, bana ne vereceksin?" dedi. "Çocuk sahibi olamadım. Evim Şamlı Eliezer'e kalacak. Bana çocuk vermediğin için evimdeki bir hizmetkar mirasçım olacak." İbrahim, güvenilir kölesi Eliezer'i evlat edinerek mirasçısı yapmayı düşünüyordu. Ama Tanrı, onun öz oğlunun mirasçı olacağına dair güvence verdi. Sonra Tanrı ona gökte parlayan sayısız yıldıza bakmasını söyledi ve "İşte soyun onlar kadar çok olacak," dedi. İbrahim Tanrı'ya iman etti ve Rab bunu ona doğruluk saydı. Romalılar 4, ayet 3. Rab kuluyla antlaşma yaparak ona tevazu gösterdi. Tanrı'nın sesi duyuldu ve İbrahim'e vaat edilen diyarı hemen ele geçirmemesini söyledi. İbrahim'in soyu Kenan'a yerleşmeden önce sıkıntılardan geçecekti. İbrahim'e Mesih'in ölümüyle gerçekleşecek kurtuluş tasarısı ve yücelik içindeki gelişi gösterildi. İbrahim, verilen vaatlerin sonunda yeryüzünün Aden'in güzelliğine yeniden kavuştuğunu gördü. İbrahim, Kenan'da yaklaşık olarak 25 yıl kaldıktan sonra Rab ona göründü ve onunla antlaşma yaptı. Bu antlaşmanın bir işareti olarak, "Seninle yaptığım antlaşma şudur," dedi. "Birçok ulusun babası olacaksın. Artık adın Avram değil, İbrahim olacak." Tanrı Saray'ın adında Sara yaptı. Sara'nın ulusların anası olacağını ve kendisinden halkların kralları çıkacağını söyledi. O dönemde İbrahim'e ve soyuna sünnet olması buyuruldu. Böylece putperestlerden ayrı oldukları ve Tanrı'nın onları kendisine bir hazine olarak kabul ettiği bilinecekti. Diğer uluslarla evlilik bağı kurmayacaklardı. Çünkü böyle yaparak onların günahlı uygulamalarına ortak olma ve putperestliğe kapılma olasılığı vardı. İbrahim farkında olmadan melekleri ağırlıyor. Tanrı İbrahim'i büyük ölçüde onurlandırdı. Melekler onunla yürüdü ve konuştu. Tanrı'nın yargısı Sodom'un üzerine gelmeden önce İbrahim bundan haberdar edildi ve günahkarlar için yalvarışta bulundu. İbrahim sıcak bir öğlen vakti çadırının kapısında otururken uzakta üç yolcu gördü. Yabancılar İbrahim'in çadırına yaklaşmadan önce durdular. Onlar herhangi bir dilekte bulunmadan önce İbrahim yiyecek sunarak onları onurlandırdı. Kendi elleriyle su taşıyarak ayaklarını yolun kirinden temizlemelerini sağladı. Yolcular için yiyecek hazırladı ve gölgede dinlenirlerken onların yanında durarak konukseverliğini gösterdi. Yıllar sonra bu tutum bir elçinin kalemine şöyle yansıdı. Konuksever olmaktan geri kalmayın. Çünkü bu sayede bazıları bilmeden melekleri konuk ettiler. İbraniler 13, ayet 2. İbrahim konuklarını sadece 3 yorgun yolcu olarak görmüştü. Onların arasında günahsız olarak tapınacağı kişinin bulunduğunu tahmin edemezdi. Ancak göksel habercilerin gerçek kimliğinin ortaya çıkması fazla uzun sürmedi. Bu varlıklar Tanrı'nın gazabının hizmetkarlarıydı. Ama ilk önce İbrahim'i kutsadılar. Tanrı öç almaktan hoşnut değildi.
İbrahim, Tanrı'yı onurlandırmıştı. Tanrı da onu, kendi tasarısını açıklayarak onurlandırdı.
Rab, yapacağım şeyi İbrahim'den mi gizleyeceğim, dedi. Kuşkusuz, İbrahim'den büyük ve güçlü bir ulus türeyecek. Yeryüzündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. İbrahim'i, doğru ve adil olanı yaparak yolunda yürümeyi, oğullarına ve soyuna buyursun diye seçtim. Öyle ki ona verdiğim sözü yerine getireyim. Sonra İbrahim'e, Sodom ve Gomora büyük suçlama altında, dedi, günahları çok ağır, onun için inip bakacağım. Duyduğum suçlamalar doğru mu, değil mi göreceğim. Yapıp yapmadıklarını anlayacağım. Tanrı, Sodom'un suçunu zaten biliyordu. Ama insanların onun adaletini anlayabilmeleri için kendisini insan gibi ifade ediyordu. Onların kötülüğünün doğru olup olmadığını anlayacaktı. Eğer tanrısal merhametin sınırlarını aşmamışlarsa, onlara tövbe fırsatı tanıyacaktı. Göksel meleklerden ikisi ayrıldı, İbrahim'i Tanrı oğlu olduğu bilmediği kişiyle birlikte baş başa bıraktılar. İman adamı olan İbrahim, Sodom'da yaşayanlar için yalvarışta bulundu. Onları bir kez kılıcıyla kurtarmıştı. Şimdi ise dua yoluyla kurtarmaya çalışıyordu. Lut ve Ev halkı hala orada yaşadıklarından İbrahim onları Tanrı'nın yargısından kurtarmak istedi. Büyük bir alçak gönüllülükle ricalarda bulundu. Ben toz ve külüm, bir hiçim, dedi. Ama seninle konuşma yürekliliğini göstereceğim. İbrahim kendisinin söz dinlerliğini ya da sunduğu kurbanları gerekçe göstererek dilekte bulunmadı. Kendisi de bir günahkar olarak günahkar insanların adına yalvardı. Ne var ki İbrahim, seveceğim babasıyla konuşan bir çocuğun güvenini sergiliyordu. Lut, Sodom diyarında yaşasa da oradakilerin suçuna ortak olmamıştı. İbrahim, o kentte gerçek Tanrı'ya tapınan başka insanlarda olabileceğini düşündü. Senden uzak olsun bu. Haklıyı haksızı aynı kefeye koyarak, haksızın yanında haklıyı da öldürmek senden uzak olsun. Bütün dünyayı yargılayan adil olmalı, dedi. İbrahim, ricalarına karşılık aldığı zaman 10 doğru kişi bulunsa bile kentin yok edilmeyeceğine dair güvence aldı. İbrahim'in Sodom için sunduğu dua, günahtan nefret etmemiz ama günahlı insana acıma ve sevgiyle yaklaşmamız gerektiğini göstermektedir. Çevremizdeki bütün insanlar yıkıma doğru gitmektedir. Bazı kişiler her saat merhamet sınırlarının dışına çıkmaktadır. Günahkarları korkulacak sondan kurtaracak yalvarışlar nerededir? Tanrı'ya onlar için kim dilekte bulunacaktır? Günümüzdeki Sodom için kim dua ediyor? Günümüzdeki Sodom için kim dua ediyor? İbrahim'in ruhu, Mesih'in ruhudur. Mesih'in kendisi de günahkarların adına yalvarışta bulunmaktadır. Mesih, günahlı kişiye karşı yalnızca sonsuz iyiliğin sergileyebileceği bir sevgi duymaktadır. Çarmıha gerilerek bütün dünyanın günahlarının korkunç ağırlığını yüklenen Mesih, kendisini öldürenler için şöyle dua etmiştir. Baba, onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Luka 23, ayet 34. Tanrı'nın İbrahim'le ilgili tanıklığı şöyleydi. İbrahim'i doğru ve adil olanı yaparak yolunda yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun diye seçtim. Öyle ki ona verdiğim sözü yerine getireyim. Tanrı İbrahim'i onurlandırmıştı. Tanrı'nın gerçeğinin emanet edileceği ve aralarından Mesih'in çıkacağı halkın babası olmak büyük bir onurdur. İbrahim,
Tanrı'nın buyruklarına uyacak, adil ve doğru bir yaşam sürecekti. Yalnız kendisi Rab korkusuyla yaşamakla kalmayacak, ailesini de doğruluk yolunda eğitecekti. İbrahim'in ev halkı binden fazla kişiden oluşuyordu. İbrahim, tıpkı bir okuldaymış gibi ev halkını gerçek imanın bekçileri olmak üzere eğitecekti. Bunun için ailelerin reislerini eğitiyordu. Bu kişiler de aynı eğitimi kendi ailelerine vereceklerdi. Ev halkının üyelerini birleştirmek ve yaygın putperestliğe karşı onları korumak gerekliydi. İbrahim, ev halkının Tanrı'yı tanımayan insanlarla kaynaşmasına ve onların putperest uygulamalarını görmesine engel olmaya çalıştı. Ev halkının zihnine yaşayan Tanrı'nın yüceliğini ve görkemini anlatarak ona tapınmalarını öğütledi. Tanrı, İbrahim'i bu amaçla putperest akrabalarından ayırmış, onun ailesinin Mezopotamya'daki ayartıcı etkilerden uzak bir şekilde eğitilmesini istemişti. Böylece İbrahim'in soyu gerçek imana pak bir şekilde sahip çıkacaktı. Günlük yaşamın etkisi. İbrahim'in çocukları ve ev halkı gökteki Tanrı'nın yönetimi altında yaşamak üzere eğitim gördü. Ana babalar baskı yapmayacak, çocuklar da söz dinleyecekti. İbrahim'in günlük yaşamının sessiz etkisi sürekli bir ders oluşturuyordu. İbrahim'in yaşamının hoş kokusu, karakterinin soyluluğu, onun gökle bağlantılı olduğunu gösteriyordu. İbrahim'in evinde efendi ve köle için ayrı ayrı kurallar yoktu. Herkese lütufkar yaşamın mirasçıları gibi adalet ve merhametle davranılıyordu. Günümüzde bunu örnek alan insanların sayısı o kadar azdır ki, birçok ana baba çocuklarını sevgi adını verdiklerini aşırı duygusallıkla yetiştirerek onlara kendi istedikleri gibi yaşamaları için fırsat tanırlar. Bu gençliğe zalimce davranmak ve dünyaya büyük bir kötülük yapmak demektir. Ailenin çocuklarını fazlaca serbest bırakması, onların Tanrı'ya boyun eğmeden kendi yollarını çizmelerine yol açabilir. Böylece çocuklar kendi inançsızlıklarını ve aymaz ruhlarını kendi çocuklarına ve çocuklarının çocuklarına aktarmış olurlar. Tanrı'nın yetkisine boyun eğilmesi için öncelikle ana babanın yetkisine boyun eğmenin öğrenilmesi gereklidir. Tanrı'nın buyruklarının artık geçerli olmadığına ilişkin yaygın öğretiş, insanların ahlakı üzerinde putperestlikle aynı etkiyi yaratmaktadır. Ana babalar, ev halkına Rabbin yolunu tutmayı buyurmamaktadır. Dolayısıyla büyüyen çocuklar, evlerini kurarlarken kendilerinin öğrenmediği bir şeyi çocuklarına da öğretemezler. Bu kadar çok sayıda tanrısız aile olmasının ve sefaletin bu denli yaygınlaşmasının nedeni budur. Derin ve geniş bir devrim gereklidir. Ana babalar, hizmetliler değişmeli ve Tanrı'yı kendi ev halklarında onurlandırmalıdırlar. Tanrı'nın sözünü ailelerine öğreterek çocuklarını Tanrı yoluna yaraşan bir yaşam sürme konusunda eğitmelidirler. Böyle bir evde yetişen çocuklar, gelen kuşkuculuk dalgasında ayakta durmayı öğrenecektir. Birçok evde ana babaların gün ışığı, yağmurlar ve kutsal meleklerin koruyuculuğu için şükran sunacak birkaç dakikası bile yoktur. Dua etmeye zaman ayırmamaktadırlar. Tanrı'yı düşünmeden bir at ya da öküz gibi işe koşmaktadırlar. Tanrı'nın oğlu onlar için kendi canını bir fidye olarak sunmuştur. Ama onun iyiliğini yok olup giden hayvanlar kadar bile takdir etmezler. Eğer her evin dua evi olması gereken bir zaman varsa, o zaman şimdidir. Baba ev halkının kahini olarak Tanrı'nın sunağına sabah ve akşam kurbanlarını sunmalı, karısı ve çocukları da dua ve övgüyle ona katılmalıdır. İsa böyle bir ev halkının arasında yaşamaktan zevk alır. Her evden iyilik, yumuşaklık ve bencil olmayan nezaket akmalıdır. İnsanların Tanrı'ya tapındığı ve gerçek sevginin hüküm sürdüğü evler vardır. Tanrı'nın merhameti ve bereketleri böyle evlerin üzerine sabah çiği gibi dökülür. Böyle düzeni olan evler, Hristiyanlık inancının güçlü bir tanığı olurlar. Tanrı'nın ailedeki işleyişi çocukları da etkiler. İbrahim'in Tanrısı onlarla birliktedir. Böyle ana babalar için Tanrı aynı şeyi söyler. İbrahim'i doğru ve adil olanı yaparak yolumda yürümeyi, oğullarına ve soyuna buyursun diye seçtim. Öyle ki ona verdiğim sözü yerine getireyim.